Ayrım 9, Piramit, Henning Mankell, sayfa 102. Wallander o anda bir önceki yılı yaşadı ve bir çözüm bulmasına yardımcı olabilecek bir şey hatırladı. Vapur iskelesinin yanında sarhoşlar arasında kavga çıkmıştı. Wallander anonsa yanıt verip kavgayı ayırmaya giden devriyelerden biriydi. Kavgaya karışanlardan biri Holger Jespersen adında Danimarkalı bir denizciydi. Wallander istemeyerek de olsa kavgaya sürüklendiği izlenimini edinmiş ve üstlerine de bunu anlatmıştı. Jespersen'in hiçbir şey yapmadığı ve diğerleri yakalanırken kavgayı çıkaran adamın serbest kalmasına izin verildiği konusunda ısrar etmişti. Daha sonra Wallander her şeyi unutmuştu. Ancak birkaç hafta sonra Jespersen aniden Rosengort'taki kapısının önünde belirmiş, yardımlarından dolayı teşekkür etmek için ona bir şişe Danimarka Aquavit'i vermişti. Wallander Jespersen'in onu nasıl bulduğunu asla bulamamıştı ama onu içeri davet etmişti. Jespersen'in alkolle sorunları vardı ama sadece zaman zaman. Genellikle çeşitli gemilerde mühendis olarak çalışırdı. İyi bir hikaye anlatıcısıydı ve son 50 yılın tüm kuzeyli denizcilerini tanıyor gibiydi. Jespersen denizde değilse eğer akşamlarını genellikle Nyhavn'da bir barda geçirdiğini söylemişti. Ayık olduğu zamanlarda hep kahve içerdi. Aksi takdirde bira içerdi ama hep aynı yerde. Wallander şimdi onu düşünmeye başladı. Jespersen bilir diye düşündü. Bilmiyorsa bile bir tavsiyede bulunabilirdi. Wallander kararını çoktan vermişti. Jespersen'in Kopenhag'da olduğunu ve içki alemlerinden birinin ortasında olmadığını umdu. Saat henüz 3 olmamıştı. Wallander günün geri kalanında Kopenhag'a gidip geri dönebilirdi. Emniyetteki yokluğu fark edilmiyor gibiydi. Ama geniş boğazı geçmeden önce bir telefon görüşmesi yapması gerekiyordu. Sanki Kopenhag'a gitme kararı ona gerekli cesareti vermiş gibiydi. Mona'nın çalıştığı kuaförün numarasını çevirdi. Telefona cevap veren dükkanın sahibi Karen adında bir kadındı. Wallander onunla birkaç kez karşılaşmıştı. Sırnaşık ve her şeye burnunu sokan biri olduğunu düşünmüştü. Ama Mona iyi bir patron olduğunu söylüyordu. Ona kendini tanıtıp Mona'ya bir mesaj iletmesini istedi. ''Onunla kendin konuşabilirsin.'' dedi Karen. ''Elimde iş var, çalışıyorum.'' ''Bir toplantıdayım.'' dedi Wallander meşgul olduğu izlenimini vererek. ''Onu bu gece saat 10'da arayacağımı söyleyin yeter.'' Karen mesajı ileteceğine söz verdi. Daha sonra Wallander bu kısa konuşma sırasında terlediğini fark etti. Yine de başardığı için mutluydu. Sonra emniyetten ayrılıp saat 3'te kalkan deniz otobüsünü yakalamayı başardı. Bu yılın başlarında sık sık Kopenhag'a gitmişti. Başlarda yalnız gitmişti, sonra da Mona'yla gitmeye başlamıştı. Malmö'den çok daha büyük olan bu şehri seviyordu. Bazen merak ettiği bir opera sahnelendiğinde Det Kongelige tiyatrosuna da giderdi. Deniz otobüslerinden pek hoşlanmıyordu. Yolculuk çok hızlı geçiyordu. Eski feribotlar ona İsveç'le Danimarka arasında gerçekten uzun bir mesafe olduğu hissini daha çok veriyordu. Boğazı geçtiğinde yurt dışına seyahat ettiğini hissediyordu. Kahvesini içerken camdan dışarı baktı. Bir gün muhtemelen buraya bir köprü yapacaklar diye düşündü. Ama büyük ihtimalle o günleri görecek kadar yaşayamayacağım. Wallander Kopenhag'a vardığında hava yeniden çiselemeye başlamıştı. Tekneyle Nyhavn'a geçti. Jespersen her zaman takıldığı meyhanede nerede olduğunu söylemişti. Wallander yarı karanlığa adımını atarken biraz heyecanlanmıştı. 4:15 vardı. Loş mekana baktı. Birkaç müşteri masalara dağılmış bira içiyordu. Bir yerden bir radyo sesi açıldı. Yoksa pikap mıydı? Danimarkalı bir kadın çok duygusal görünen bir şarkı söylüyordu. Wallander Jespersen'i masalarda göremedi. Barmen bir gazeteyi tezgahın üzerine yaymış bulmaca çözüyordu. Wallander yaklaşınca başını kaldırdı. ''Bir bira'' dedi Wallander. Adam bir tuborg verdi. ''Jespersen'i arıyorum'' dedi Wallander. ''Holger, bir saatten önce gelmez.'' ''Denizde değil mi yani?'' Barmen gülümsedi. ''Öyle olsaydı bir saat içinde gelemezdi değil mi? Genelde 5 civarında gelir.'' Wallander bir masaya oturup bekledi. Duygusal kadın sesinin yerini şimdi yine aynı duygusallıkta bir erkek sesi almıştı. Yesbersen 5 civarında gelirse Wallander, Mona'ya söz verdiği saatten önce sorun yaşamadan Malmö'ye dönmüş olurdu. Şimdi ne söyleyeceğini düşünmeye çalıştı. Yediği tokatı hala kabullenemiyordu. Helena'yla neden iletişim kurduğunu söyleyecekti. Söylediklerine inanana kadar da pes etmeyecekti. Masalardan birinde bir adam uyuyakalmıştı. Barmen hala bulmacayla uğraşıyordu. Zaman yavaş geçiyordu. Arada sırada kapı açılıyor ve bir an için içeri gün ışığı giriyordu. Biri geldi ve birkaç kişi gitti. Wallander saatine baktı, 5'e 10 var. Hala Jespersen yoktu. Acıktı, bir tabakta birkaç dilim sosis ve bir Tuborg sipariş etti. Wallander barmenin bir saat önce bara geldiği zamankiyle aynı kelime üzerinde kafa yorduğu hissine kapıldı. Saat 5 oldu. Jespersen hala yoktu. Gelmeyecek diye düşündü Wallander. Adamın yoldan çıkıp içkiye başladığı günü buldum. Kapıdan içeri iki kadın girdi. İçlerinden biri bir şnaps isteyip bir masaya oturdu, diğeri tezgahın arkasına geçti. Barmen gazetesini bırakıp raflara dizilmiş şişeleri karıştırmaya başladı. Görünüşe göre kadın orada çalışıyordu. Şimdi saat 5:20 geçiyordu. Kapı açıldı. Kot ceket giymiş ve şapka takmış Jespersen içeri girdi. Doğruca tezgaha yürüyüp selam verdi. Barmen ona hemen bir fincan kahve koydu ve Wallander'in masasını işaret etti. Jespersen kupasını aldı, Wallander'i görünce gülümsedi. ''Hiç beklemiyordum'' dedi bozuk bir İsveççe ile. ''Kopenhag'da bir İsveçli polis memuru.'' ''Memur değil'' dedi Wallander, ''cinayet polisi.'' ''Aynı şey değil mi?'' Jespersen sessizce gülerek kahvesine 4 şeker attı. ''Her halükarda bir ziyaretçinin gelmesi güzel'' dedi. ''Buraya gelen herkesi tanıyorum. Ne içeceklerini, ne söyleyeceklerini biliyorum. Onlar da benim hakkımda aynı şeyleri biliyor. Bazen neden başka bir yere gitmediğimi ben de düşünüyorum ama cesaret edebileceğimi sanmıyorum.''
''Neden?''
''Belki biri arkamdan duymak istemeyeceğim bir şeyler söyler.'' Wallander Jespersen'in söylediklerini tam olarak anladığından emin değildi. Bir yandan İsveççe, Danca arası bir dil kullanması, diğer yandan da açıklamaları biraz belirsizdi. ''Seni görmeye geldim'' dedi Wallander. ''Bana yardım edebileceğini düşündüm.'' ''Başka bir polis olsaydı cehenneme gitmesini söylerdim.'' diye yanıtladı Jespersen neşeyle. ''Ama sen farklısın. Öğrenmek istediğin nedir?'' Wallander olanları anlattı. Hem Anders Hansson hem de Arthur Hall'un adında bir denizci diye bitirdi. Ayrıca mühendis olarak da çalışmış.
Hangi hatta?
Sahlen. Jespersen yavaşça başını salladı.
Adını değiştiren biri olsaydı duyardım dedi. Her zaman olan bir şey değil bu.
Wallander Hall'un görünüşünü tarif etmeye çalıştı. Bir yandan da seyir defterlerinde gördüğü fotoğrafları düşünüyordu. Değişmişti. Belki de Hall'un ismini değiştirirken bilerek görünüşünü de değiştirmişti.
''Ekleyebileceğim başka bir şey var mı?'' dedi Jespersen. ''Bir denizci ve mühendis. Bu şekliyle alışılmadık bir kombinasyon gibi duruyor. Hangi limanlara yelken açmış, hangi tür gemilerde çalışmış?''
''Sanırım Brezilya'ya birkaç kez gitmiş'' dedi Wallander tereddütle. ''Elbette Rio de Janeiro'ya veya aynı zamanda São Luís adında bir yere de.''
''Kuzey Brezilya'' dedi Jespersen. ''Oraya daha önce gitmiştim. Kıyıdan uzakta Casa Grande adında zarif bir otelde kalmıştım.''
''Söyleyecek başka bir şeyim olduğunu sanmıyorum'' dedi Wallander. Jespersen kahvesine birkaç küp şeker daha atarken Wallander'i inceledi.
''Onu tanıyan biri mi? Bilmek istediğim bu mu? Anders Hansson'u tanıyan biri veya Arthur Hall'ını?''
Wallander başını salladı. ''Öyleyse şimdilik bunlarla yetineceğiz'' dedi Jespersen.
''Ben etrafa sorduracağım, hem burada hem de Malmö'de. Şimdi bir şeyler yemeye gidelim.''
Wallander saatine baktı, 5:30. Acele etmeye gerek yoktu. Eğer 8:30'daki deniz otobüsüyle Malmö'ye dönerse Mona'yı aramak için eve zamanında varmış olurdu. Ayrıca yine acıkmıştı, sosis yeterli gelmemişti.
''Midye'' dedi Jespersen ve ayağa kalktı. ''Bir şeyler atıştırmak için Anne Birte'ye gidiyoruz.''
Wallander hesabı ödedi. Jespersen çoktan sokağa çıktığı için Wallander onun da hesabını ödemek zorunda kaldı. Anne Birte, Nüyhavn'ın aşağı kesiminde bulunuyordu. Erken olduğu için masa bulmakta sorun yaşamadılar. Midye Wallander'in çok tercih ettiği bir şey değildi ama Jespersen'e ayak uydurdu. Wallander bira içmeye devam ederken Jespersen yoğun bir limon aroması olan Citron Wand'la devam etti.
Şimdilik içkiye dokunmayacağım dedi ama birkaç hafta sonra başlayacağım.
Wallander Jespersen'in denizcilik yıllarından kalma hikayelerini dinlerken yemeğini yedi. 8:30'dan kısa bir süre önce ayrılmaya hazırdılar. Wallander Jespersen'in hesabı kendisine bırakacağını tahmin ettiği için parasının yetmeyeceğinden endişelendi. Ama parası hesabı ödemeye yetti. Restoranın dışında vedalaştılar.
Bunu araştıracağım dedi Jespersen, seninle iletişime geçerim.
Wallander feribotlara doğru yürüyüp sıraya girdi. Saat tam 9'da yola çıktılar. Wallander gözlerini kapadı ve neredeyse anında uyuyakaldı. Etrafındaki her şeyin çok sessizleştiği gerçeği de uyandı. Deniz otobüsünün motorlarının kükremesi durmuştu. Şaşkınlıkla etrafına baktı. Danimarka ve İsveç arasında yarı yoldaydılar. Ardından deniz otobüsünün hoparlör sisteminden kaptanın anonsu geldi. Deniz otobüsünün motoru bozulmuştu ve Kopenhag'a geri çekilmesi gerekiyordu. Wallander yerinden fırlayıp kamarotlardan birine gemide telefon olup olmadığını sordu. Olumsuz cevap aldı. Kopenhag'a ne zaman varacağız diye sordu.
Maalesef birkaç saat sürecek. Ancak bu arada sandviç ve içecek vereceğiz.
Sandviç istemiyorum dedi Wallander. Telefon istiyorum. Ama ona yardım edebilecek kimse yoktu. Yanındaki yolcu tersleyerek acil durumundayken geminin telsizinin kişisel aramalar için kullanılamayacağını söyledi.
Wallander tekrar yerine oturdu.
Deniz otobüsü bozuldu. Bana inanmayacak diye düşündü. Bu onun için bardağı taşıran son damla olacak. O zaman ilişkimiz de temelli bozulacak. Wallander gece 2:30'da Malmö'ye ulaştı ancak gece yarısından sonra Kopenhag'a varmışlardı. O saatten sonra Mona'yı arama düşüncesinden çoktan vazgeçmişti. Malmö'ye ulaştığında sağanak vardı. Taksiye binmek için yeterli parası olmadığından Rosengård'a kadar tüm yolu yürümek zorunda kaldı. Kapıdan içeri adımını atar atmaz birden kendini çok kötü hissetti. Kustuktan sonra ateşi çıktı.
Ah şu midyeler diye düşündü. Sakın kimse bana şimdi gerçekten midemi üşüttüğümü söylemesin.
Wallander gecenin geri kalanını yatak odasıyla banyo arasında mekik dokuyarak geçirdi. Aslında hastalığını atlattığını söylemek için emniyeti aramamıştı. Bu nedenle hala hastalık iznindeydi. Şafak vakti nihayet birkaç saat uyumayı başardı. Ama 9'da tekrar tuvalete koşmaya başladı. Tuvaletteyken ve kusarken Mona'yı arama düşüncesi aklından çıkmıştı. En iyi ihtimalle ona bir şey olduğunu, hasta olduğunu anlayacaktı ama telefon çalmadı. Bütün gün kimse ona ulaşmaya çalışmadı. O akşam geç saatlerde kendini biraz daha iyi hissetmeye başladı. Ama o kadar halsizdi ki bir fincan çaydan başka bir şey yapmayı başaramadı. Tekrar uykuya dalmadan önce Jespersen'in ne durumda olduğunu merak etti. Midye yemeği önerdiği için onun da hasta olmasını umdu. Ertesi sabah haşlanmış yumurta yemeye çalıştı ama bu sadece tekrar tuvalete koşturmak zorunda kalmasına neden oldu. Günün geri kalanını yatakta geçirdi. Midesinin yavaş yavaş normale dönmeye başladığını hissediyordu. Saat 5'ten biraz önce telefon çaldı. Arayan Hemberg'ti.
Seni arıyordum dedi.
Yatıyorum, hastayım dedi Wallander.
Mide üşütmesi mi?
Daha doğrusu midye.
Ah tabii, aklı başında kimse midye yemez.
Yedim maalesef ve şimdi de bedelini ödüyorum.
Hemberg konuyu değiştirdi. Jörnel'in işinin bittiğini söylemek için aradım dedi. Düşündüğümüz gibi değilmiş. Hall'un Alexandra Batista boğulmadan önce kendini öldürmüş. Bu başka bir deyişle soruşturmayı başka bir yöne çevirmemiz gerektiği anlamına geliyor. Bilinmeyen bir suçlu var.
Belki sadece tesadüftür dedi Wallander.
Batista'nın ölmesi ve Hall'un kendini vurması mı? Midesinde değerli taşlarla mı? Başka birini buna ikna etmeye çalışabilirsin tabii. Ama eksik olan bağlantı sadece.
daha anlaşılır olması için iki kişilik bir dramanın birdenbire üçlüye dönüştüğünü de söyleyebiliriz. Wallander Hamburg'e Howell'ın isim değişikliğini anlatmak istedi. Ancak bir anda kusacağını hissedip izin isteyerek telefonu kapatmak istedi.
''Yarın kendini daha iyi hissedersen bana uğrarsın.'' dedi Hamburg. ''Çok sıvı tüket. İşe yarayan tek şey sıvı. Unutma.''
Alelacele konuşmayı bitirip banyoya bir kez daha gittikten sonra Wallander yatağına döndü. O akşamı ve geceyi kimsesizler diyarında uyku uyanıklık ve yarı uyku arasında bir yerde geçirdi. Midesi şimdi sakinleşmişti ama hala çok yorgundu. Rüyasında Mona'yı görmüştü. Hamburg'in söylediklerini düşündü ama yataktan çıkacak enerjisi yoktu. Ciddi ciddi düşünecek gücü kendinde bulamıyordu. Sabah kendini daha iyi hissetti. Birkaç ekmek kızartıp bir fincan kahve yaptı. Midesi iyiydi. Kötü kokmaya başlayan dairesini havalandırdı. Yağmur bulutları gitmiş, hava ısınmıştı. Öğle arasında Wallander kuaförü aradı. Cevap veren yine Karin oldu. Mona'ya onu bu gece arayacağımı söyler misin dedi. Hastaydım.
Haber veririm.
Wallander sesinde alaycılık olup olmadığına karar veremedi. Mona'nın kişisel hayatı hakkında pek konuştuğunu düşünmüyordu. En azından konuşmadığını umuyordu. Wallander saat 1'e doğru emniyete gitmek için hazırlandı ama emin olmak için arayıp Hamburg'in yerinde olup olmadığını sordu. Onu yakalamaya ya da en azından nerede olabileceğine dair bilgi almaya yönelik birkaç başarısız girişimin ardından vazgeçti. Alışverişe gitmeye ve öğleden sonranın geri kalanında Mona ile kolay olmayacak konuşmaya hazırlanmaya karar verdi. Akşam yemeği için çorba yaptı. Sonra kanepeye uzanıp televizyon izledi. Yediği biraz geçe kapı çaldı. Mona bir şeylerin ters gittiğini anlayıp gelmiştir diye düşündü. Ama kapıyı açtığında Jespersen karşısında duruyordu.
''Sen ve lanet midyelerin'' dedi Wallander öfkeyle. ''İki gündür hastayım.''
Jespersen ona merakla baktı.
''Bende bir şey yok.'' dedi. ''Midyelerde bir sorun olmadığına eminim.''
Wallander akşam yemeği hakkında konuşmaya devam etmenin anlamsız olduğuna karar verdi. Jespersen'i içeri aldı. Mutfakta oturdular.
''Burada tuhaf bir şey kokuyor.''
''Neredeyse 40 saatini tuvalette geçirdiğinde böyle olabiliyor.'' Jespersen başını salladı.
''Başka bir şey olmalı.'' dedi. ''Anne bir tenin midyeleri değil.''
''Buraya geldiğine göre,'' dedi Wallander, ''bana söyleyeceğin bir şey var demektir.''
''Biraz kahve iyi olurdu,'' dedi Jespersen.
''Çıkıyordum, üzgünüm, her neyse geleceğini bilmiyordum.'' Jespersen başını salladı, alınmamıştı.
''Midyeler kesinlikle karın ağrısı yapabilir ama bence seni endişelendiren başka bir şey var.''
Wallander şaşırmıştı. Jespersen onun içini görmüştü. Acının tam merkezinde Mona vardı. ''Haklı olabilirsin.'' dedi ama konuşmak istediğim bir şey değil. Jespersen ellerini kaldırıp teslim oldu.
''Buraya kadar geldiğine göre bana söyleyeceğim bir şeyler olmalı.'' diye tekrarladı Wallander. ''Başkanınız Bay Palme'ye ne kadar saygı duyduğumu daha önce söylemiş miydim?''
''Başkan değil, daha başbakan bile olmadı. Ama onca yolu bunu söylemek için gelmedin sanırım.''
''Yine de öyle söyleyebiliriz.'' diye ısrar etti Jespersen ama beni buraya başka sebeplerin getirdiği konusunda haklısın. Kopenhag'da yaşıyorsan yalnızca bir ayak işi seni Malmö'ye getirir. Umarım ne demek istediğimi anlıyorsundur.
Wallander sabırsızca başını salladı. Jespersen lafı çok uzatan biriydi. Denizcilik hikayelerini anlattığı zamanlar hariç tabii o konuda ustaydı.
''Kopenhag'daki bazı arkadaşlarla konuştum.'' dedi Jespersen. ''Oradan bir şey çıkaramadım. Sonra Malmö'ye geldim ve işler daha iyi gitti. 1000 yıl boyunca 7 denizi dolaşan yaşlı bir elektrikçiyle konuştum. Adı Lundström. Kaldığı yeri unutmuş olmam dışında bugünlerde bir huzur evinde yaşıyor. 2 ayağının üzerinde zar zor duruyordu ama hafızası net.''
''Ne dedi?''
''Hiçbir şey. Ama Freehamen'da bir adamla biraz sohbet etmemi önerdi. Onu bulup Hanson ve Holland'ı sorduğumda bu ikisi oldukça popüler dedi.''
''Bununla ne demek istedi?''
''Sen ne düşünüyorsun? Sen bir polissin ve sıradan insanların anlamadıklarını anlayabilmen gerekir.''
''Tam olarak ne dedi?'' Bu ikisi oldukça popüler.
Wallander anlamıştı. Bana göre bu isimler ya da kendisi hakkında soru soran başka biri daha olmuş.
Evet, kim? Adını bilmiyordu ama biraz dengesiz görünen bir adam olduğunu iddia etti. Bunu nasıl çevirebilirim ki? Tıraşsız ve kötü giyinmiş ve sarhoş.
Ne zaman olmuş?
Yaklaşık bir ay önce.
Wallander Hall'ın fazladan kilidi taktırdığı sıralarda diye düşündü. Adamın adını biliyor muydu? Freeham'ındaki bu adamla kendim konuşabilir miyim? Bir adı olmalı.
Bir polisle konuşmak istemiyor.
Neden? Jespersen omuz silkti.
Limanda işlerin nasıl olabileceğini biliyorsun. Patlatılan alkol kasaları, kaybolan kahve torbaları.
Wallander böyle şeyler duymuştu. Ama etrafa sormaya devam ettim dedi Jespersen.
Yanılmıyorsam şehrin ortasında adını unuttuğum o parkta bir iki şişe içkiyi paylaşmak için bir araya gelen biraz dökük insanlar olduğunu düşünüyorum.
P ile başlayan bir şey miydi?
Pildams Park.
Evet orası.
Oğlunu ya da Hansun'u soran adamın bir göz kapağı sarkık.
Hangi gözü?
Onu bulunca anlamanın zor olacağını sanmıyorum.
Yaklaşık bir ay önce Oğlun veya Hansun'u mu sormuş ve Pildams Park'ta mı takılıyor?
Geri dönmeden önce onu arayabiliriz diye düşündüm dedi Jespersen. Belki yolda bir kahve alacak bir yer de buluruz.
Wallander saatine baktı, 7:30'du. Bu gece yapamam, meşgulüm.
O zaman Copenhagen'a dönüyorum. Anne Birte ile midyeleri hakkında konuşacağım.
Başka bir şeyden olabilir dedi Wallander.
Sadece ne olduğunu anne Birte'ye söyleyeceğim.
Salona geçmişlerdi. Geldiğin için teşekkürler dedi Wallander ve yardımın içinde.
Ben teşekkür ederim dedi Jespersen. Sen orada olmasaydın, adamlar kavga etmeye başladığı zaman başıma bela ve para cezasından başka bir şey gelmezdi.
Görüşürüz dedi Wallander. Ama bir dahaki sefere midye yok.
Artık midye yok deyip gitti Jespersen.
9. ayrımın sonu. Sayfa 114.